Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, bir haftalık bir aradan sonra yepyeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraber meraklı mevzuları araştıracağız, kah düşüneceğiz, kah eğleneceğiz. Florence Nightingale ismini çoğumuz duymuşuzdur. Florence Nightingale hemşirelik okulu var. Florence Nightingale hastanesi var. Meşhur bir isim. Pek çoğumuz da bu ismin nereden geldiğini bilmektedir. Florence Nightingale, modern hasta bakıcılığın, modern hemşireliğin kurucusu olduğu kabul edilen bir hanım. Eskiden ülkemizde de görev yapmış ve kendisine Fenerli Kadın demişler. Selimiye kışlasındaki Fenerli Kadın. Geceleri elinde daima fenerle koğuşları dolaşır, hastalarla alakadar olurmuş. Ondan dolayı kendisine Türkler Fenerli Kadın demişlerdi. Evet, Florence Nightingale iyi ve geniş bir öğretim çemberinden geçti. Sonra ailesi kendisini evlendirme çabasına girişti. O buna şiddetle karşı koydu. Ve görgüsünü arttırmak maksadıyla yurt dışına geziye çıktı. Ve bu sıralarda hatıra defterine, Atina'dayken hatıra defterine bugün 30 yaşına bastım. Hazreti İsa'nın tebliğ görevine başladığı yaş, artık bana çocukça şeyler yok. Ne sevgi ne evlenme. Rabbim bana iradeni bildir, ne yapmamı istiyorsan belirt diye yazmıştı. Birkaç gün sonra ise Rabbim beni hizmetine çağırdı şeklinde hatıra defterine not düşmüştü. İşte bu davetten sonra Florence, zamanında en süfli işlerden birisi olarak görülen hasta bakıcılık mesleğine atılmıştı. 12 Ağustos 1853 yılında Londra'da Harley Street'te bir kurum vardı. Institution for the Care of the Sick Gentlewoman in London. Böyle bir kurumun başına getirildi. Bu kurumun yönetim kurulu sadece bir hastane bu. Bu yönetim kurulu sadece protestanların hastaneye almasını şart koşuyordu. O zamanlar Avrupa'da din ayrımı çok önemliydi. Hristiyan olmak yetmiyordu. Hristiyanlığın da belli mezhepleri tutulurdu. Mesela İngiltere'de Katoliklerin hayat hakkı yoktu. Fransa'da ise protestanların hayat hakkı yoktu. Florence Nightingale kurumun bu isteğini diretti. Hasta kadının dini ne olursa olsun kuruma alınır. Papaz, imam, haham kim olursa olsun gelir hastasını ziyaret eder dedi. Kısa bir süre içinde Florence örnek bir hastane ortaya koydu ve başarısıyla dikkati üzerine çekti. ...1854 yılında Kırım Savaşı başladı malum. Ve Kırım Savaşı'nın safhalarından biri olan Alma Zaferi'nden sonra yaralıların, hastaların ölüme terk edilmesi hadisesi basında patlak verdi. Bunun üzerine Florence derhal göreve çağrıldı. Dini fikirlerinde müsamahalı olduğu için din farkı gözetmeksizin herkese sevgi ve şefkat dağıtmayı şiar edindiği için İstanbul'a yolculuk etmesi istendi ve bu onun çok hoşuna gitti. Florence Nightingale, Hazreti Peygamber'in hastalandığı zaman Hazreti Hatice'nin ve onun vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin kalplerinin rikkatiyle nasıl kendisini iyi etmeye çalıştığını biliyordu ve mukaddes saydığı görevine bir Müslüman ülkede başlamakta oluşuna da bir hayır, bir uğur, bir bereket seziyordu. ...21 Ekim 1854 tarihinde, yani bu göreve tayin edilişinden 4 gün sonra ...38 tane hasta bakıcı ve 2 yakın dostu Breaky Brüşler ve sadık hizmetçisi Mrs. Clark'la beraber yola çıktı Florence. Trenle Boulogne, Paris üzerinden Marsilya'ya vardı. Oradan 27 Ekim günü Vectis adında bir gemiye bindi ve İstanbul'un yolunu tuttu. Denizde çok fırtınalı günler geçirdiler. 4 Kasım 1854'te Sarayburnu açıklarına yağmurlu bir günde vardılar. Demek ki bir haftada Marsilya'dan İstanbul'a gemiyle gelebildiler. Florence Nightingale'in güverteden ilk gördüğü Selimiye Kışlası olmuştu. Selimiye Kışlası'nın temelini malum 3. Selim atmıştır. Sultan 3. Selim 1800 yılında, Sultan 2. Mahmut zamanında yeniden taş olarak inşa edilmiştir. 4 köşeli büyük bir bina. Bu bina önce Florence Nightingale'e bir cezaevi, bir hapishane dehşeti vermişti. O gün öğleden sonra hava açıldı. O da Vectis'ten indi. Renk renk boyanmış kayıklara bindi hasta bakıcılar. Salacak kıyısına doğru yol aldılar. Bu sırada hasta bakıcılardan birisi toprağa ayak basar basmaz yaralı askerlerimizin hizmetine koşalım dedi. Florence Nightingale ona en güçlünüzün yeri çamaşırhane olacaktır diye cevap verdi. Boğaziçi'nin güzelliğini böyle bir an için içine sindirmeye çalışırken Florence Nightingale'in dikkatini çeken şey üzerine martıların konup kalktığı bir at leşi olmuştu. Kıyıya çıkarlarken bir başka leşi de başıboş köpekler parçalıyorlardı. Harbin döküntüleriydi bunlar. Selimiye Kışlası'nın büyük kapısında Florence ve eşliğindekileri askeri kumandan binbaşı Sileri ve görevli doktor Menzies karşıladı. Kendilerini dairelerine götürdüler. 14 tane hasta bakıcı için geniş bir oda, 10 tane rahibe için daha ufak bir oda, Florence Nightingale ile Selina Breakbridge için küçük bir yatak odası, bir çalışma odası ve Mr. Breakbridge için bir yatak odası ayrılmıştı. Üst katta bir oda da Celion Sisters diye anılan Protestan rahibelere tahsis edilmişti. Tabi hastane kışladan bozma, ne iskemle, ne masa, ne de başka bir döşeme var. Yapı muhkem, manzara muhteşem, fakat içerisi tam takır. Yerler temiz değil, duvarlarsa nem içinde. Yemek pişirecek kapkacak yok. Adam başına içmek için ve temizlik yapmak için bir şişe su veriliyor. Uzun koridorlarda fareler yarışıyor. Doktorlar, hasta bakıcıları Selimiye Kışla Hastanesi'nden içeri almıştı. Fakat kendilerine yaralı ve hastalara bakma izni vermemişti. Doktorların izni olmadan koğuşlara gitmemekte Florence diretti. Doktorların 14 gün süren boykotu sırasında Florence hasta bakıcılara yastık, sargı bezi, efendim çamaşır, gecelik diktirtti ve mevcut çarşafları saydırttı. Kırım'dan İstanbul'a o zamanlar normal zamanlarda 4-5 günde gelinebiliyordu. Şimdi bu yolculuk 2-3 hafta sürüyordu ve Kırım harplerinde yaralanan, hastalanan askerlerin, özellikle İngiliz askerlerinin 5'te biri bu seyahat sırasında hayata gözlerini yumuyordu. Malum Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti ile Rusya çarpışmıştır. İngiltere, Fransa ve İtalya da bize müttefik olmuşlardır. Ancak öyle bir müttefik ki onlar Türkiye'ye gelmişler, bütün masraflarını Türkiye görmüş ve bu savaşta Türkiye'ye destek olmuştur. Onun karşılığında da tabii Türkiye bir takım reformlar yapmayı onlara söz vermiştir. İşte bu sefer Balıklıova'dan gelen yaralılar koğuşları doldurdukça doktorların yorgunluğu artmaya başladı ve artık onlarla başa çıkamayacak hale geldiler. Sonunda Florence ile yanındakilere, yaralılara ve hastalara bakma izni verildi. Evet, Florence Nightingale ve yanındaki hasta bakıcılar kendilerine hastalara ve yaralılara bakma izni verildikten sonra hummalı bir çalışma içerisine girdiler. Florence yeşil korularıyla, düzgün bahçeleriyle, efendim rengarenk laleleriyle bir gülistan, bir gül bahçesi haline gelen İstanbul'u, efendim bir elmas kolye gibi Avrupa kıyısını süsleyen Dolmabahçe Sarayı'nı seyredecek zamanı bulamıyordu. Günlerini, gecelerini Selimiye kışlasının tam bir hastane haline getirilmesinde, efendim onun eksiklerinin tamamlanmasında sarf ediyordu. Ancak Florence'in asıl mücadelesi ordudaki tıp teşkilatıyla, ordu tabipleriyleydi. Askerler şimdiye kadar kadınların aralarında işi bulunmadığını, bundan sonra da kadınları aralarında gerek olmadığını savunuyorlardı. Halbuki Florence, modern hasta bakıcılığın ordu dahil bütün hastanelerde gerekli olduğuna inanıyordu. Resmi makamlardan ve İngiliz elçiliğinden yüz bulamadı Florence ve Times gazetesinin savaş muhabiri MacDonald ile işbirliği yaptı. Selimiye Kışla Hastanesi'nin bir de yaralı ve hastaların noksanlarını tamamlamak için çaba harcadı. Nitekim kısa bir süre içinde yaralıların ihtiyaçları için fanle, don, gömlek, çorap, efendim, çatal, bıçak, tahta kaşık, havlu, sabun, tarak gibi şeyler temin edildi. Ayrıca bit ve pireye karşı da ilaçlar, efendim, sargı bezleri, makaslar, efendim, ayrıca yastıklar, hastane için ameliyat masaları, hastalar için oturaklar, efendim, hastaların, yaralıların beslenmeleri için sebze, meyve, et vesaire yiyeceği temin etmişti. Bizzat kendisi. 4 mil uzunluğunda, araları 46 santim açıklık vermeyecek şekilde yatak dizileri sıralandı. Artık bunlar yelken bezinden değil, saman şilte ve yün battaniyeden teşekkül ediyordu. Üzerlerinde yatanlar ise Florence'in o huzur serpen varlığı sayesinde artık küfür etmekten vazgeçmiş, hatta bunu unutmuş, sanki kendi evlerindeymiş gibi nazik ve kibar bir tavır takınır olmuşlardı. Selimiye'nin fenerli kadını, yani Florence Nightingale, Büyük Selimiye Kışlası'nın bu savaş yaralıları için hastaneye çevrilen odalarında, koridorlarında fenerleriyle sessizce dolaşır, hastaları yoklar, sonra odasına çekilir, yazışmalara girişirdi. Raporlar hazırlardı, mektuplar yazardı, hesaplar çıkarırdı, listeler düzenlerdi. Ertesi sabah yine hiç yorulmamış gibi günlük işini sürdürürdü. Bu devirlerde Florence'in yakın bir arkadaşı yoktu. Buna zaten ihtiyacı da yoktu. Allah'la onun yarattıkları arasında yarı yolda, dimdik ve tek başına durduğu söyleniyordu. Bütün zihni meşgalesi hasta bakıcılık, hastaneler, mesleğini ilerletmek ve haysiyetli bir meslek haline getirmek planlarıyla doluydu. Hali, tavrı, hareketleri, ses tonu o derece yumuşak, o derece nazikti ki insan yanındayken onun karakterinin esneksizliğini, sertliğini asla sezemiyordu. Şaşılacak bir gücü vardı. İnsanlara karşı da derin bir sevgi besliyordu. Onlara bakarken, hizmet ederken fedakarlık gösteriyordu. Ve asla egoist değildi. Bu kendisine ilahi bir armağan olarak görülmüş arkadaşları tarafından. İngiliz Büyükelçisi o zaman, İngiliz Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe idi. Meşhur Tanzimat siyasetinde de önemli bir rolü oynamış İngiliz Büyükelçisi. 1855 yılının Noel'inde kendisine bir davet yaptı Florence'in ve ilk kez Selimiye Kışlası'ndan uzakta bir gece geçirmeyi göze aldı. Çalışkanlığıyla, efendim, usta diplomatlığıyla dillere destan olan bu İngiltere'nin Babali nezdindeki Büyükelçisi Lord Stratford'un, efendim, hastane, yaralılar, hastalar için maddi manevi yardım elini kendisinden esirgemeyeceğini zannetti. Halbuki Büyükelçi Selimiye Kışlası'nı bir kez olsun ziyaret etmemişti. Ve Florence'in tek bir isteğini yerine getirmemişti. Üstelik Times gazetesinin İngiliz halkından topladığı ihanelerle, yardımlarla İstanbul'da bir İngiliz hastanesi bina ettirilmesi fikrine yanaşmadı. Bu paralarla bir Protestan kilisesi yaptırılmasını savundu. Düşünün, İngiliz yaralılar Selim Yakışası'na yattığı halde İngiliz Büyükelçisi buraya bir kez bile uğramayı tenezzül etmiyordu. Florence din bakımından müsamaha sahibiydi ve din farkı gözetmeksizin insanlığın sağlığı, mutluluğu için çalışıyordu ve bunu düşünüyordu ve Büyükelçinin hastane yerine kilise inşası kararına son derece sinirlendi. O günlerde çok bitkin ve yorgundu. Hakikaten onun yüzüne bakanlar içine bir ürperti duyarlardı. Zaten siyah kıyafetler içinde bir rahibe gibiydi. Ortanın üzerinde bir boyu vardı. Çok zayıf, bir kavak fidanı gibi. Oldukça uzun bir burnu vardı ve küçük kara gözleri vardı. Ancak gözleri derinlere nüfuz eden bir gözdü. Fakat yüzünde mana yoktu. Sessiz, efendim, direnen bir kimse, düzgün, derli toplu, efendi bir kadın. Hele bir de işte bu elçinin ilgisizliği onu bir hayli yıkmıştı. İşte o geceden, yani elçinin bu ilgisizliğinden sonra Florence bir daha Boğaz'ın Rumeli yakasına ayak basmamaya yemin etti. Florence Nightingale'in bu arada bir takım değişiklik, reform düşüncelerinde yürürlüğe koymak istediğini biliyoruz. İşte bu cümleden olarak nekaat devresine giren erler için 1855 yılının Mayıs ayında Üsküdar'da bir küçük okuma odası açtı. Buna rağbet o kadar çok oldu ki sevgili dinleyiciler, okuma yazma bilmeyenler için bir de öğretmen temini gerekti. O zamanlar İngiliz ordusunun durumu da çok felaketti. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı hayli fazlaydı. Bu durumu askeri makamlara bildirdiği zaman kendisine "Asker okumaz, içki içer" cevabı verildi. Bunun üzerine Florence Nightingale de içkiye karşı savaş açtı. Ve Üsküdar semtinde meyhaneleri kapattırmayı başardı. Bu meyhaneler tabii Üsküdar halkı için değil, oradaki gayrimüslimler, özellikle İngiliz askerleri içindi. Müslüman halk bu meyhanelere gidemezdi. Ancak Florence bunu da başardı ve bu meyhaneleri kapattırdı. Eylül ayında İnkerman kahvehanesini işletmeye başlattı. Bunun büyük bir okuma salonu vardı. Malum o zamanki kahveler adı zaten kıraathaneydi. Okuma evi demek. Yani orada kitaplar, gazeteler bulunur, dergiler bulunur. Herkes bunları okur. Okurken de işte çay kahve içerlerdi. Sonradan işin aslı çay kahve içmek oldu. Okumanın yerini kağıt oynamak, tavla oynamak aldı. Neyse. İşte Florence Nightingale bu kahvehaneyi kendi parasıyla döşemişti. Kitaplarını, haritalarını, gazetelerini, kırtasiyelerini bizzat kendisi satın almıştı. Bu Florence'in projesi öylesine tutuldu ki sevgili dinleyiciler, 1856 yılının baharında erlerin istifadesi için profesyonel öğretmenlerin idaresinde 4 okul birden işletmeye açıldı. Ayrıca bir amatör tiyatro grubu kurdu, bir de koro kurdu. Domino, satranç gibi efendim salon oyunlarını, efendim futbol gibi, atletizm gibi spor oyunlarını başlattırdı. Florence erlerin paralarını içkiye yatırmalarını bir türlü hoş karşılamazdı ve onların memleketlerindeki ailelerine para gönderebilmeleri için ilk kez posta havalesi sistemini efendim yürürlüğe koydurttu. Bu konuda zamanın İngiltere Kraliçesi Victoria'ya özel bir mektup gönderdi. Bu mektup kraliçenin tasvibiyle Başbakan Palmerston'a geçirildi. O da kabinede askeri makamlar engel olduğu halde bir karar aldı ve erlerin ailelerine para gönderebilme haklarını tanıdı. Böylece 6 aydan kısa bir süre içinde 71 bin sterlin posta havalesiyle gönderilmiş oldu. Florence Nightingale Selim Yakışlası'ndaki odasının penceresini açıp da dalgaların harem önlerinde çıkardığı sesleri dinlemekten çok hoşlanırdı. Ve yazdığı bir mektup da bu bitip tükenmek bilmeyen uğultuyu dinlemek çok hoşuma gidiyor. Bana çocukluğumda Durban kıyısındaki odamda gölün hayal dolu sesini hatırlatıyor diye yazmış. Florence Nightingale Türkiye'de kaldığı süre içinde iki kez de Kırım'a gitmek durumunda kaldı. ve doğru dürüst gezip tadını çıkaramadı tabii İstanbul'un. Sadece Boğaz içinden görmek suretiyle tanımaya çalıştı. Ama artık barış anlaşması imzalanmıştı. Selimiye Askeri Kışlası Hastanesi'nden son hasta 16 Temmuz 1856 tarihinde ayrıldı. Florence, emrinde çalışan bütün hasta bakıcılara Londra'da iş buldu ve onların ihtiyaçlarını temin edecek parayı verdi. Hükümet, bir savaş gemisiyle kendisini ve teyzesini aldırmayı teklif etti. Ancak Florence çok mütevazi bir kadındı ve merasimlerden, protokoller hoşlanmazdı. Bunun için reddetti. Kibarca, nazikçe reddetti. Teyzesini de yanına alarak Danüp yani Tuna adlı küçük bir gemiyle yola çıktı. Ancak yola çıkmadan önce Sultan Abdülmecit, zamanın Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecit, Florence Nightingale'in hizmetlerinin küçük bir karşılığı olarak kendisine kıymetli taşlarla süslü zarif bir bilezik hediye etti. İngiltere'ye döndükten sonra Florence, Kraliçe Victoria tarafından kendisine desenleri kraliçenin kocası Prens Albert tarafından yapılan altınlı ve elmaslı bir broş, bir nişan hediye etti. Böylece gerek Osmanlı hükümeti gerek İngiltere hükümeti kendisinin kıymetini bildiğini göstermiş oldu. Evet, güneş ışıkları asırlardan beri güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ihtişamıyla İstanbul'u okşarken, kubbelerin yaldızlarında, efendim minarelerin kurşunlarında, o çinilerin mavi yeşil renk cümbüşünde titreşimler yaparken, mahrumiyet ve fakirlik içinde ömrünün son 2 yılını tüketen Florence, kazandığı harbin heyecanıyla yurduna dönüyordu. Fakat adının manası bülbüldür malum. Florence isminin manası bülbül. Annesi de ona ördek yumurtasından bir kuğu çıktı derdi. Ordu tıp teşkilatı tarafından, yani ordu askeri tabipler tarafından da kendisi bir yırtıcı kartal olarak efendim tanınmıştı. Şimdi artık hasta bir kuş halinde yuvasına yorgun kanatlarla uçmaktaydı. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altında beraberliğimiz devam ediyor. Geçen yüzyılın namlı simalarından bir Sait Çelebi vardı. Bunun da münasebet düştükçe söylediği sözlerden bir söz. Hastalığa tutul da derdi, acemi hekime tutulma derdi. Bir gün acemi doktorun eline düşmüş bu Sait Çelebi, bir türlü iyileşememiş. Bir gün doktor nasıl demiş, dün verdiğim hapı yuttun mu diye sormuş. Sait Çelebi, a doktor demiş, ben zaten senin eline düştüğüm gün hapı yutmuştum. Şirret mi şirret bir adam, nazik mi nazik bir adama durup dururken bir tekme vurmuş. Adamcağız hiç ses çıkarmamış. Görenler, ya demişler, niçin mukabele etmedin? O da demiş ki, sizi bir hayvan tekmelese ona ne yapardınız? Hakim birçok sabıkaları olan bir serseriye bu sabıkalarından dolayı azami cezayı vermiş. Serseri hakime sokulmuş. Hakim bey demiş, biz buranın eski müşterisiyiz demiş. Bize de tenzilat yapmazsan kime yapacaksın artık demiş. Vaktiyle bir bakkala sevimsiz bir çocuk gelmiş, iki eliyle güçlükle tutabildiği kocaman bir kaseyi uzatmış. Bakkal amca demiş, bana 5 paralık bal verir misin demiş. Adamcağız kasenin büyüklüğünü görünce 5 paralık balın ne kadar olabileceğini gözün önüne getirmiş, biraz duraklamış, sonra bal küpünün içinden kaşığı çıkarmış, eskiden bal böyle küpte satılırdı. Kasenin orta yerine kaşıktan sızan bal ile bir nokta koymuş. Al bakalım demiş çocuğa. Çocuk demiş ki aman bakkal amca demiş, bu ne kadar bal demiş. Bakkal kızmış. Evladım demiş, senin arı dediğin hayvan demiş, şöyle parmağın ucunda göstermiş, şu kadar bir şeydir demiş. 5 paraya bu kadar eder demiş. Ama istersen sen o 5 parayı bana ver, ben ona bu çanağı doldurayım demiş. Padişahın birisi oğlunu alim bir hocanın talimine, terbiyesine vermiş. Çocuk fevkalade olarak yetişmiş. Bir gün hoca ona demiş ki, oğlum demiş, seni istediğim gibi yetiştirdim. Ben artık gidiyorum. Sana edeceğim şu nasihati tutabilirsen hayatta daima rahat edersin demiş. Mümkün olduğu kadar az konuş. Lüzumsuz fikir beyan etme, sorulmayan şeye cevap verme demiş. Çocuk hocasının bu nasihatini düşününce bari ben hiç konuşmayayım demiş ve o günden itibaren de konuşmamış. Şehzade lal oldu, dilsiz oldu diye etrafa haber yayılmış. Padişah oğlunun ciğerparesinin bu halinden çok müteessir olmuş. Her çareye başvurmuş. Hekimler gelmiş, hocalar gelmiş, fayda etmemiş. Bir gün babası tertip ettiği bir ava oğlunu da götürmüş, açılsın, ferahlasın diye. Avda gezerken ormandan bir sülün ötü vermiş. Susun demişler, şurada bir sülün ötüyor. Hemen girmişler, ormanı araştırmışlar. Sülün uçmuş, onu vurmuşlar. Biraz sonra bir dağın kuytusundan bir karaca, bir geyik yavrusu bağırmış. Karaca bağırıyor, karaca bağırıyor demişler. Köpekleri salıvermişler, karaca fırlamış, onu da vurmuşlar. Şehzade de tabii boğulup bitenleri seyrediyor. bir ara kendini tutamamış, "Ya Rabbi şükür" demiş. Etrafındakiler, "Şehzade konuştu, şehzade konuştu, padişahımıza haber verelim" diye bağırışmaya başlamışlar. Padişah haber almış, oğlunu çağırmış. "Evladım" demiş, "sen konuşmuşsun öyle mi" demiş. Çocukta cevap yok. "Aman oğlum, ya Rabbi şükür demişsin. Yanındakiler hep duymuşlar." Çocukta yine ses yok. Padişah hiddetlenmiş. "Yıkın şu hayırsızı şuraya" demiş. "Çevirin şunu sırtını" demiş. Çocuğu yere yıktırmışlar. Arkasına basmış sopayı. Çocuk dayanamayacak hale gelince, "Aman babacığım, yeter artık" diye bağırmaya başlamış. Padişah, "Ey hayırsız" demiş. "Niçin" demiş, "bize bu kadar azabı reva gördün" demiş. "Yalandan" demiş, "dilsiz olmanda ne fayda vardı" diye sormuş. Çocuk demiş ki, "Babacığım" demiş, "bak" demiş, "avda gezerken" demiş, "bir sülün öttü" demiş, "burada sülün var" dediler, "uçurup vurdular" demiş. Sonra bir karaca bağırdı, "karaca var" diye köpekleri çıkarttırıp öldürdüler demiş. "Sustuğuma, içimden gelerek bir kere şükretmek gafletinde bulundum, bir araba dayak yedim. Susmak mı yoksa konuşmak mı lazım, siz söyleyin" demiş. Kadıncağız evinde çalışan hizmetkarı çıkışmış. "Canım" demiş, "mütemadiyen zil çalıyorum, bir türlü gelmiyorsun" demiş. Hizmetçi kız cevap vermiş, "Affedersiniz hanımcığım" demiş, "ben vaktiyle telefon idaresinde çalışmıştım da." Eski devrin emekli paşalarından birisi, efendim, ev kıyafetini giymiş, efendim, evinin penceresinden sokaktan geleni geçeni seyredermiş. Bol paçalı, kırmızı yün kuşaklı, bitirin bir külhan beyi, balıkçı, efendim, tiz sesiyle, kısık sesiyle, "Hey Allah'ım" demiş, "hey, oynar oynar" demiş, "canlı bu pisiler, canlı" demiş, "derya lokumu satıyorum" diye böyle külhan bey edebiyatıyla balıklarını satıyormuş. Paşa pencereden seslenmiş. "Baksana oğlum" demiş. "Şu bahçe kapısından gir" de demiş, "pencerenin altına gel" demiş. Neyse, balıkçı böyle fiyakalı yaylı bir yürüyüşle pencerenin altına gelmiş. Yukarıya bakarken paşa, "taze mi bu pisiler" diye sormuş. "Aman paşam" demiş, "oynar oynar" demiş. "Oynat bakayım" demiş şey paşa. Balıkçı sepetin içindeki bu dizili balıklardan birisinin altına dokunur dokunmaz balık olduğu yerden zıplamış. "Yalan söylemedik paşam, oynar dedik. Canlı bu mübarekler" demiş. Paşa keyiflenmiş. Bahçenin sonuna kadar yürü demiş. "Oradan mutfağı göreceksin" demiş. "Götür aşçıbaşıya" demiş, "sepeti boşalt, sonra da dön buraya gel" demiş. Balıkçı gitmiş mutfağa, balıkları aşçıbaşıya vermiş, sonra dönmüş. Pencerenin altından başını yukarıya kaldırmış, balıkların parasını beklemiş. Paşa namlı hasislerdenmiş. Elleri titreyerek para kesesinden birkaç kuruş çıkarmış, "al bakalım" diye aşağıya atmış. Balıkçı bakmış, balıkların kıymeti yanında paralı hiç. Bir şey söylememiş, para cebine atmış, doğru mutfağa gitmiş. Aşçıbaşı demiş ki, aa demiş, "paşa" demiş, "pisi balığından vazgeçti, barbunya istiyor" demiş. "Der şu balıkları da gidip değiştirip geleyim" demiş. Aşçının da bir şeyden haberi yok, saf saf balıkları vermiş. Adam balıkları sepete istif etmiş, sonra yine ahenkle "oynar oynar" diye bağıra bağıra konağın önünden geçerken pencereden vaziyeti gören paşa hiddetlenmiş. "Bire madrabaz herif" demiş, "parayı aldın da balıkları bırakmadın mı, nereye götürüyorsun onları" demiş. Balıkçı demiş ki, "paşam" demiş, "verdiğin para" demiş, "bir maymun bir ayı oynatma karşılığı kadar para. Ben de götüreyim bu balıkları da biraz da öteki konakta oynatayım" demiş. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altında beraberliğimiz devam ediyor. Tarihte meşhur bir soru vardır. Neron Roma'yı yaktı mı, yakmadı mı? Meşhur Roma İmparatoru Neron, Roma'yı yakmakla itham edilir. Hakkında pek çok araştırmalar yapılmış. Ancak bu Neron hakikaten çok enteresan bir şahsiyet. Müsbet manada değil belki, menfi olarak ama tarihte çok önemli bir yer tutmuş. Başarılarıyla mı? Hayır. Zulümleriyle, sapıklıklarıyla, gaddarlıklarıyla, sadistlikleriyle. Ancak öte taraftan güzel sanatlara büyük bir ilgi duyduğunu biliyoruz. Resim yapar, heykelden anlar, şiir yazar, lir çalardı. Tıpkı Roma'nın yandığı gün alevler karşısında lir çalıp şarkılar söylediği gibi. Evet, tarihçilerin yazdığına göre, özellikle Tacitus'un yazdığına göre 5. Roma İmparatoru Nero'nun en büyük özelliği zamanında Hristiyanlara, yeni Hristiyanlara karşı, Hazreti İsa'nın dinini benimsemiş olanlara karşı girişmiş olduğu kanlı zulüm hareketleridir. Öyle ki bunlardan bazılarını vahşi hayvan postuna sarar, köpeklere parçalattırırdı. Bir kısmını çarmıha gerdirirdi. Birçokları ise yanıcı maddelere bulanarak akşamları meşale yerine tutuşturulurdu. Bütün bunlar İmparator Nero'nun bahçelerinde teşhir edilirdi sevgili dinleyiciler. Kendisi ayrıca yaptırmış olduğu sirkte ve bu iblisane işkenceler sırasında kıyafet değiştirerek ayak takımının arasına karışır ya da bir yarış arabasıyla dolaşırdı. Nero'nun bu gaddarlığı derece derece artan bir öfke halinde sürüp gitti ve nihayet onun başını yedi. Fakat bu kan dökücü tiran aynı zamanda çeşitli kabiliyetleri olan bir sanatçıydı. Nitekim bir gün ona tahtını kaybedebilirsin diyenlere "Epizi o zaman sanat yaşatır" demişti. Tabii kendisi bazı suçlu tipli bazı meşhurların soyundan geliyor. Dolayısıyla onun böyle hunhar ve zalim oluşunda da muhtemelen bu ırsiyetin rol oynadığı düşünülebilir. Mesela annesi Agrippina güzel olduğu kadar da hayasız, ahlaksız bir kadındı. Yüzlerce insanı işkenceyle öldürten sadist imparator Caligula'nın kız kardeşiydi. Tarihi bir hakikattir ki Agrippina kocalarından birine bir tabak zehirli mantar yemeğiyle onu öteki dünyaya göndermişti. Nero'nun babası Domitius ise adı birçok rezaletlere karışmış, şiddet yanlısı bir prokonsül, bir devlet adamıydı. Yaptığı kötülükler arasında cinayetler de vardı. Neron milattan sonra 37 yılında dünyaya geldi. Roma yakınında ünlü deniz şehri Antium'da. Şimdi oraya Anzio deniyor. Babası 3 yaşındayken, o 3 yaşındayken öldü. Onu pinti bir hala yetiştirdi. Annesi Agrippina dul kalmıştı. Sonradan İmparator Claudius ile evlendi. Beriki karısının ısrarları karşısında Neron'u evlat edindi. Bu Claudius yakın zamanda televizyonlarda Ben Claudius ismiyle bir dizi film olarak oynamıştı. İlginç bir adam. Bu Caligula falan amcaları, kardeşleri o kadar zalim ki bunların elinden kurtulabilmek için sakat numarası yapıyor. Sakat numarası yapınca bir eli çolak, bir ayağı topal, konuşamaz numarası yapıyor. Ve imparator bunu ciddiye almıyor ve hayatı kurtuluyor. Ondan sonra tabii bu zalimler ölünce bu Claudius numarasından tabii vazgeçiyor ve imparator oluyor. Sabreden derviş muradına ermiş sırrınca. İşte bu Nero'nu evlat ediniyor. Ama bir süre sonra kendi öz oğlu Britannicus'u ekarte ediyor ve Neron'u, yani üvey oğlunu, tahtın varisi ilan ediyor. Agrippina ne olur ne olmaz da imparator bu kararından vazgeçer diye onu öldürtüyor. Kocasını öldürtüyor. Bunun üzerine tabii kendilerine dolgun paralar vaat edilen praetorlar, Romalı devlet adamları 16 yaşındaki Neron'u imparator ilan ediyorlar. Evet, genç Nero'nun miras yoluyla başına geçtiği Roma İmparatorluğu'nun sınırları çok genişti sevgili dinleyiciler. Ta Britanya adalarından Kuzey Afrika'ya, Atlas Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne kadar uzanıyordu. Yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve yargı yetkisi hükümdarda toplanmıştı. Yani mutlak ve yegane hakim oydu. Ne var ki o daha imparator olmadan ayağını kaydırdığı rakibinden korkmaya başlamıştı. Tahta geçince ilk işi onu ortadan kaldırmak oldu. Bu vazifeyi ünlü katil kadın Locusta'ya yüklemişti. Daha önce İmparator Claudius'u da hazırladığı mantar yemeğiyle öldürmüş olan bu Locusta bu kez çok zehirli bir içki yaptı. Neron bu içkiyi saraydaki bir ziyafet sırasında genç Britannicus'un bardağına gizlice koydurdu. Bu Britannicus malum Claudius'un oğluydu. Yani normalde bunun tahta çıkması beklenirdi. Neyse içkiyi içince Britannicus az sonra zavallı müthiş çırpınmalar içine düştü. Bütün davetliler bu 14 yaşındaki çocuğun tarifsiz ızdırabı karşısında taş kesildiler. Yalnız Neron bunun bir saray nöbeti olduğunu söyledi ve yemeğine iştahla devam etti. Bu onun ilk cinayeti, daha doğrusu tarihin kaydedebildiği cinayetlerinden ilki oluyordu. Bununla beraber imparatorluğun başlangıç devresinde Neron otoritesinin tamamına sahip değildi. İktidarı oğluyla paylaşmak niyetinde olan annesi Agrippina çok kez imparator gibi hareket ediyordu. Tabii Neron bundan hoşnut kalmamıştı ve şeytani bir plan hazırladı. Annesini deniz kenarında bir ziyafete davet etti. Sonra onu evine yollarken önceden tasarladığı şekilde hileli bir gemiye bindirdi. Gemi gece yarısı yolda darmadağın oldu. Fakat Agrippina yüzerek sahile çıkmayı başardı. Şafak sökerken oğluna bir haberci gönderdi ve sağ salim kurtulduğunu bildirdi. Bu kadarı da fazlaydı doğrusu. O vakit başka bir kurnazlık düşündü. Haberciyi dinlerken elinden bir hançer düşürerek yaygarayı bastı. Sözde annesi onu öldürmek için bu adamı göndermişti. Böyle bir sebep bu annenin ortadan kaldırılmasına yeterdi artardı bile. Nitekim o da hemen kolları sıvadı ve annesini, Agrippina'yı öldürttü. Neron'un çok fırtınalı bir özel hayatı da olmuştu sevgili dinleyiciler. 15 yaşındayken eski imparator Claudius'un kızı Octavia ile evlenmişti. Ancak bu akıllı uslu 13 yaşındaki kızdan tiksiniyordu. Bu yüzden onu bir adaya sürerek öldürtmekte gecikmedi. Onun ardından ikinci karısı güzel Poppaca'yı da öldürttü. Zavallının suçu bir akşam araba yarışından geç dönen kocasına sitem etmesiydi. Neron'un üçüncü karısı Statilia oldu. Onunla evlenmek için de Neron bu kadının kocasını öbür dünyaya göndermişti. Neron devrinde bastırılan bronz madalyalar bugün elimizde. Onun bir boğa gibi kalın boylu, boyunlu, efendim gür kaşı olan, basık burnu ve acımasız ifadeli dudakları olan birisi şeklinde tasvir ediyor. Gözleri mavimtırak, saçları bukleli, kıvırcık sarı bir sakalı var. Sonradan bunu kesmiş. Yumuşak görünümlü, göbekli, kalın bacaklı ve teninin çok fena koktuğu söyleniyor. Çoğu zaman halkın karşısına Robe de Chambre ile ve yalın ayak çıktığı olurdu. Sevgili dinleyiciler, ne tuhaftır ki Neron devrinin ilk yılları Roma tarihinin en parlak, en müreffeh yılları arasında yer almıştır. Öyle anlaşılıyor ki genç imparatorun yaratılışındaki sapıklıklar bir süre onun yaşlı öğretmeni ve danışmanı olan meşhur filozof Seneca tarafından frenlenebilmiş. İktidarının başlangıç devresinde Neron vergileri indirmiş. Yaşlılara emekli aylığı bağlatmış. Adaleti en iyi şekilde yerine getirmiş. Fakirlere bol bol yardımlarda bulunmuş. Eyalet idarecilerini en dirayetli kişiler arasından seçmişti. Bu güzel başlangıcın sonradan bozulma sebebi, ondaki sapık temayüllerin biraz zaman geçince onun iyi niyetlerini bastırmasından ileri gelmiş olsa gerek. İmparator en küçük çağından, en küçük yaşından beri güzel sanatlara karşı büyük bir yatkınlık göstermişti. Resim yapıyordu, heykel sanatıyla ilgileniyordu, müzikte az çok kabiliyetliydi. Yunanca, Latince kadar iyi konuşurdu. Bilgileri satıyor olmakla beraber açıklarını efendim parlak zekasıyla kapatmasını bilirdi. Öyle güzel şiirleri vardı ki bazen arkadaşları bunları onun yazmadığını düşünürlerdi. Bu arada Roma'nın en iyi hocasından şan dersleri aldı. Ve kısa bir süre halkın karşısına çıktı. Konserler verdi ve konserlerine Napoli'de başlamayı tercih etti. Orada başarısı büyük oldu. Karşılarında sahici bir imparatorun lir çalarak tatlı bir sesle şarkı söylemesi Napolilileri adeta büyülüyordu. Bunun ardından Neron çok iyi bilinen çekingenliğine rağmen Roma'da sık sık müzik gösterilerine katıldı. Hatta bazı piyeslerde başroller bile aldı. Kendi bahçelerinde bir sirkle bir açık hava tiyatrosu yaptırttı. Halkı oraya kendisini dinlemeye çağırdı. Mükafat konan müsabakalarda Neron jürilere tarafsız davranmalarını sıkı sıkı tembih ederdi. Sonradan kendisine itimadı artınca öbür yarışmacıları kazandırmamaya ve o sahnedeyken çıkış kapılarını kapattırmaya başladı. Bir süre sonra Roma'nın soyluları olan patriçilerden kadın olsun erkek olsun palyaço kıyafeti giymeleri istendi. Senatör karıları sahneye çıkmaya zorlandı. Hatta bir gün Romalı bir şövalye sirkte fil üzerinde cambazlık numarası yapması istendi. Halk hayatından çok memnundu çünkü onun istediği sadece ekmek ve eğlenceydi. Neron da bunu onlara fazlasıyla veriyordu. Uzak ülkelerden arenalara vahşi hayvanlar getirtiyordu. Bunları gladyatörlerin ve idam mahkumlarının karşısına çıkartıyor, kanlı dövüşler tanzim ediyordu. Fakat kendisi asıl yarış arabalarına düşkündü. Şimdi bugün olsa ralici olurdu. Bunları bizzat o kullanırdı ve tabii daima birinci gelirdi. Bütün Roma onun bu çılgın savurganlıklarından bahsediyordu. Büyük paralar harcıyordu. Gladyatörlere, artistlere çok değerli mükafatlar veriyordu. Çiftlikler, evler, gemiler falan gibi. Gezilerinde gümüş nallı katırların çektiği binden fazla arabayla yola çıkıyordu. Hazinede ordunun masraflarını karşılayacak para kalmadığı zaman özel kişilerin servetlerine el koyardı. Mal ve mülkleri müsaade etmek için Kuzey Afrika eyaletlerindeki birçok toprak sahibini öldürtmüştü. Mali sahada imparatorluğunun ilk zamanlarında yaptıklarının tam aksi yollara başvurdu. Mabetlerin hazinelerini soydu. Altın olsun, gümüş olsun, bütün eşyaları gasp etti. Acaba Roma yanarken şarkı söylediği doğru mu? Modern tarihçilerin pek çoğu bu rivayeti büyük bir ihtiyatla karşılıyorlar. Yalnız kesin olan bir şey varsa da şu. 64 yılının 18 Temmuz'unun gecesi Roma'da bazı eşya ambarlarında yangın çıktı. Ve şiddetli bir rüzgar yüzünden büyüdü, kısa zamanda bütün şehri tutuşturdu. Felaket 6 gün 7 gece sürdü. Bu sırada Neron doğduğu Antium şehrindeydi. Derhal Roma'ya döndü ve söndürme çalışmalarına o da katıldı. Şehrin 14 mahallesi vardı, 3'ü tamamen yanmıştı. 7'si ise ağır hasara uğramıştı. İmparator yangında zarar gören plebleri, yani Roma'nın ikinci sınıf vatandaşlarını, Roma'da malum 3 sınıf vatandaş vardı, patriciler, plebler ve köleler. Bu plebleri, ikinci sınıf vatandaşları, kamuya ait binalardan birçoğuna ve kendi bahçelerine yerleştirdi. Aynı zamanda yağmayı önleyecek tedbirler aldı. Buna rağmen yangını onun çıkarttığı söylentileri eksik olmadı. Neden? Çünkü Nero'nun niyeti Roma'yı baştan başa yeniden inşa etmekti. Kendi sanat anlayışına ve planına göre. Bunu yapması için de Roma'nın ortadan kalkmış olması lazımdı. Zelzele olmadığına göre Roma'nın yakılması icap ediyordu. İşte Roma yaktı, Roma tamamen yandı ve yeni bir Roma kurma imkanı doğdu. Hatta onun üzerinde sahne giysisi olduğu halde bu alev denizini seyretmek ve Truva'nın alınışı üzerine düzenlediği şiirini söylemek için kuleye çıktığı söylenir. Yangını onun çıkartıp çıkartmadığı bugün bile tartışma konusu. Evet, yangından sonra Neron Roma'ya yeni bir şehre kazandırmak içine girişti. Yeniden inşa edildi şehir. Ki buna Neronpolis adı verildi. Neropolis. Dümdüz caddeleriyle, efendim sütunlu girişleriyle, teras şeklinde damlarıyla güzel binaları vardı bunun. Ve yangının yıktığı daracık sokaklar, labirent şeklindeki sokaklar tabii daha sağlıklı olmuştu. Yangın sebebiyle şehrin merkezinde açılan meydana Neron kendi için ihtişamlı bir ev inşa etti. Çok değerli eşyalarla doldurdu burayı ve Yaldızlı Ev adını verdi. Bu sarayın girişine de kendisinin 35 metre yüksekliğinde bir heykeli dikildi. Şu var ki sevgili dinleyiciler, kamuoyunda artık ona karşı bir husumet başlamıştı ve giderek artmaktaydı. Açıktan açığa yaptıracağı yeni sarayına yer açmak için şehri yakmakla suçlanıyordu. O vakit Neron bu yangını yükleteceği bir suçlu aramak zorunda kaldı ve bulmakta gecikmedi. Yangını çıkaranlar Hristiyanlardı. Onları seçişinin sebebi Hristiyanların fakirlerden, kölelerden ve yabancılardan, yani müdafaasız insanlardan oluşan bir zümre olmasıydı. O halde onlara rahatlıkla eziyet edebilirdi. Fakat Neron ölçüyü kaçırıp da eziyetlerini katliama, akıl almaz işkencelere dökünce işin rengi değişti ve Romalılar bile buna isyan ettiler. Nihayet sevgili dinleyiciler, Nero'nun kulağına kendisine suikast yapılacağı haberi geldi. Zaten ne vakitten beri herkesten şüphe eder olmuştu. Bu haber üzerine korkudan ve kızgınlıktan deliye döndü. Sıkı yönetim, örfü idare ilan etti. Bundan sonra da bir terör devri başladı. İmparatorun yanında bir isim söylemek, bir insanın yok olması için kafiydi. Kafası derhal uçurulanlar arasında pek çok senatör, seçkin vatandaş ve subaylar vardı. Bazılarına da kendi kendilerini öldürmeyi emrediyordu. Onlar da ya zehir içerek ya da damarlarını keserek bu emri yerine getiriyorlardı. Nero'nun eski öğretmeni, meşhur filozof Seneca da son sözlerini bileklerinden kan akarken dikte ederek ölecekti. Çok geçmeden Roma'nın temel idari organlarından Senato başta olmak üzere bütün halkta İmparatorun çılgınlıklarına karşı umumi bir nefret uyandı sevgili dinleyiciler. Heykelleri hücuma uğradı. Duvarlar ona edilen küfürlerle doldu. Hazine zaten tam takırdı. Nihayet Galya'daki, Fransa'nın kuzeyindeki tümenler ayaklandı. Bunu Afrika'dakiler, İspanya'dakiler takip etti. Bütün ordular Roma üzerine yürüyordu. Subaylar, idareciler vazifelerini bırakıyorlardı. Neron, praatorlardan, Roma'nın yüksek devlet adamlarından onun kaçmasına yardımcı olmalarını rica etti. Fakat karşısında sadece taş kesilmiş yüzler buldu. İmparatorun aklı başından gitmişti. Halka hitaben bir demeç, bir beyanname kaleme aldı. Bunda yaptıklarından dolayı özür diliyordu. Fakat bu beyannameyi okumak için foruma gitmeye cesaret edemedi. Yatmayı tercih etti. Ancak gece yarısı uyandığında muhafızların yerlerinde olmadığını dehşetle gördü. Saray bomboştu sevgili dinleyiciler. Bunun üzerine Neron sırtına eski bir manto geçirerek atına atladı. Yanında 4 kişiyle evvelce azat ettiği kölesi Fao'nun şehir yakınındaki evine gitti. Orada çatı katında bir yere gizlendi, yattı. Yatarken de onun boyuna uygun bir çukur kazmalarını emretti. O sırada gelen bir haberci Neron'a bir pusula getirmişti. Burada Senato'nun Neron'u halk düşmanı ilan ettiği ve değnek dayağıyla öldürülmesine karar verdiği yazılıydı. Neron pusulayı okudu. Yanındaki iki hançeri kendisine batırmayı denedi ama daha ileriye gitmeyi gözü kesmedi. Bu durumda oradakilerden birinin ona örnek olmak üzere kendisini öldürmesini rica etti. Bu suretle cesaret bulmuş olacaktı. Ne yazık ki kimse ona böyle bir hizmette bulunmayı kabul etmedi. O esnada şafak söküyordu. Birden 4 nala atlıların geldiği işitildi. Demek ki saklandığı yer keşfedilmişti. Neron ancak o zaman sadık adamlarından birinin yardımıyla hançerini boğazına sapladı. Bunu yapmadan önce birkaç kez şu sözü tekrarlamıştı. Benimle beraber ne büyük bir sanatçı yok olacak diyordu. Bütün bu olanlar Neron'un 31 yıllık ömrü içine sığmış şeylerdir. Bunun 14 yılı dünyanın en büyük imparatorluğunun başında geçmişti. Evet, öldüğü vakit Neron'a çok ihtişamlı bir cenaze merasimi tanzim edildi. Çünkü o Jules Caesar soyunun sonuncu imparatoruydu. sevgili dinleyiciler. Böylece bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.